Ayrım 2.
Sandıkları kadar enayi değiliz. Bir sabah ceketini giyeceği sıra sağ koltuk altına doğru eline gelen şeyin ayrımıyla söktü dikişi. Astarın altına dikilmiş muskayı bulunca ne anlam vereceğini bilemedi önce. Mumlu bezi açıp saman kağıda kopya kalemiyle yazılmış kargacık burgacık Arapça yazıları görünce arttı şaşkınlığı. Saçma ya, Süheyla geldi aklına hemen. Büyü yaptırdı kız. Kur'an çarpsın ki. Sökmeye çalıştı, dua olmalıydı. Ne vakit dikecek Süheyla bunu buraya? Ablamın işidir. Ütüleyeyim diye almıştı ceketi evvelki akşam. Tamam, odur. Komşu Ebe Hanım'dan bir şeyler kapıyordu. O akıllıdır. Niye bana bu muska peki? Belalardan koruyor. Son günler olup bitenleri anımsayıp gülümsedi acılıkla. Bir Fehime abla olayı daha. Gülemedi, kızamadı da. Korku düşer oldu içine. Bir konuşsa mıydı ablasıyla? At gitsin miydi kağıdı? Bir bu eksikti, belasını versin. Niye yaptığını düşünmeden katlayıp cebine soktu muskayı. Öylesi bir çıkmaz da duyumsuyordu ki kendini. Bir de bununla uğraşamazdı şimdi. Koltuk altı astarı sökük ceketi giyip çıktı evden. Süheyla'nın büyü yapma olasılığı boşuna gelmemişti aklına. Çılgın bir düşkünlük gösteriyordu kendisine kız. Pusulayı iyice şaşırmamak için güçlükle direniyordu Turgut. Ne yapıyordu ki direnip de? Kızın şarkıcılığı da kıza saplantıyla el koymuş, varlıklı pis bir herifi Mithat Bey'i de bırakıp kendisine sığınmasını engelliyordu elinden geldiğince. İstese de yapabileceği ne vardı ki başka? Yazgısına boyun eğmiş gibiydi. Pek söz etmiyordu kız da artık. Baskısı çılgınlık sınırına varmıştı ilk sıralar Süheyla'nın. Sen iste, parmağını dokundurtmam, Kur'an çarpsın ki ağlarım herifi de, demişti bir gün gözyaşı içinde. Sıçan otuyla ağlarmış hem de. Korku, ürkü dolmuştu yüreğine Turgut'un. Gözü göz değildi kızım bunu söylerken. Yapar mı yapar? Beklenir bu bilinçsiz yaratıklardan. Öyle bir rezillik ki manşet oluruz. Bu deliliğin yararsızlığından başka kendisi içinde, onun içinde ne korkunç sonuçları olabileceğini dilinin döndüğünce anlattı uzun uzun. Hem de kimi Marksist deyimleri kullanarak devrimci bir dille. Nasıl yürekten dinlemiş, nasıl uysallıkla baş sallamıştı sonunda. Sonra da bilinçsiz diyoruz kıza. Ne yapayım? Seninle her yatan kız devrimci oluyor diye başlar yoksa bizim Halil, yoldaş. İçine girdiği ortamın dayattığı çürümeyle yatışır gibi kızın çevresine alışıp yerleşmeye başlamış görünmesi ise hüzün verici olmuştu Turgut için. Ne aşağılık, kör olası çıkmazdı bu. Gülünç yanını görmezsen trajedilerdeki kara yazgı. Şimdi gülünç oldu işte. Evet, oldu. Acınacak yanımız da bu ya. Necla için Muharrem'den duyduklarını çekingenliğini yenerek açınca Süheyla cinler tepesine çıkmış. Senin akıl hocan o aşağılık herif diye kükreyip bas bas bağırmış. Necla ile ilgili konuşmanın kapısını sert biçimde kapatmıştı. Başka umarı olmadığı için katı davranmıştı kiminde böyle. Her şeyi sorgulamaya kalkarsa bu kız ne yapardı sonra? Hiç karşılık vermeden sessiz sessiz ağlaması da dokunmuştu içine. İnsanı sarıveren parfüm saldırısında yolunu bulmaya çalışarak saçlarına, yüzüne kondurduğu öpücüklerle gönlünü alma gereği duymuştu. Süheyla'nın yeni taşındığı Cihangir'deki Mithat Bey'in haftada birkaç kez gidip lüks otellere kapanmaktansa kim bilir ne kadar hava parasıyla bir yıllık kirasını peşin ödeyerek dayayıp döşetmeyi daha uygun bulduğu kattaydılar. Onun ağırlığını, korkusunu herifin tüccar arkadaşlarıyla yaptığı haftalık uzun toplantı gecelerinden birinde Süheyla'nın günlerce üst üste gazeteye telefonları sonucu gazino dönüşü gitmişti eve. Herif sop diye çıkıp gelse ne yapacağını bilmiyordu. Ben biliyorum, gelmez o bu gece diyordu ya. Herif gelse de en küçük bir korku kaygı yoktu. Her şeyi göze almış birinin umursamazlığı içindeki kızda. Belki de olsun istiyordu böyle bir rezilliği, kim bilir. Taşıdığı yetmiyordu. Sorgulanmaya katlanacaktı bir de. Bak kızım dedi. Kimseye verilmiş sözüm yok benim. Kopmaz bir bağım da yok. Olmaz da, seninle de olmaz. Sorgulanmaya gelemem, bunu unutma. Kim olduğumu ne olduğumu biliyor musun sen benim? Bilmiyorsun. Biliyorum dedi kız birden. Biraz da sevinir gibi gözyaşlarını silerek. Biliyor musun? Biliyorum peki iyi. Niye bilmeyeyim? Sinirli güldü. Turgut tutamayıp. Neyim ben? Çekingen bir gülücükle gözlerinin içi ışıldadı kızın. Komünistsin dedi birden yüreklenmiş gibi. Şaşkın kalmıştı Turgut. Şimdi ne olacak peki? Bunu da o Muharrem hergelesinden mi duydun? Suskun dik dik baktı Süheyla. Sen beni çok aptal sanıyorsun Turgut abi dedi. Böyle şeyi konuşur muyum onunla? Bilmiyor muyum sizi ben? Sihiri ben getirmedim mi? Kasımpaşa'da kimlerle kaldım? Naim komünist değil miydi? Nasıl da açılmıştı dili. Tümü de doğruydu dediklerinin. Yutkunup kaldı bir. Başını önüne eğdi kız. Ben seni niye daha çok sevdim hep? Dedi utanır gibi bir sesle. Yoldaşımız demek. Güldü. Aklına Halil gelmişti gene. Gül istersen dedi Süheyla. Okumuşluğum yok benim sizin gibi. O kadar da değil ama daha Şahin'in gününde biliyordum ben. Başka kimse yardım etmez ki öyle. Kan sızan bir çizik çekmişti yüreğine kız birden. Yaşamında dönemeç olacaktı sanki bu an. Sana gülmedim dedi Turgut titremesini güçlükle önlediği bir sesle. Alınma hemen. Sorumlusu kendisi değil miydi çoğu acıların? Süheyla'dan ayrılıp da son buluşmalarında Halil'le kadın ilişkileri üzerine o geceki konuşmalarını düşünerek Taksim'e doğru ağır ağır çıkarken yırtıp attı cebinde sakladığı pusulasını Necla'nın. Günler ne getirecekti bakalım. Gazetede bir bayan arıyor diye telefona çağrıldığında çırpınıyordu yüreği. Necla'dır diyordu. Zübeyde Hanım'ı getirmişti Günler. Suadiye'deki bir eve bekliyordu akşam yemeğine. Ankara'dan gelmiş, önemli de haberi varmış verilecek. Gitse miydi? Gideceksin, ağız yapma. Telefonda adresi alırken atlamayı düşünmüş. Gelmeye çalışırım ha bağlamıştı. Verilmiş sözleri vardı önceden. Gitmesi cinsel çekiciliğinden değildi kadının. Hem merakını yenemiyor hem de yararlı bir değişiklik sağlayacağı umudunu taşıyordu yaşamında. Nasıl değişiklikse, çeşni değişikliği diyeceksin, olabilir. Bir yaşlıca kadının, 48'di, kendi dediği 58 mi desindi? Yo, o kadar da değil. Genç bir erkeğe karşı gemleyemediği azgınlığını sevecenliğe dönüştüren duyarlılığı vardı bir de. Gerçekten önemliydi getirdiği haber Zübeyde'nin. Birileri yeniden izlenmeye alınmış Ankara'da. Yakında bir tutuklama başlatabilirmiş polis. Alıp götürdüler ya Reşatları. Bu nereden çıktı şimdi? Sorsana. Anlatıyor işte. Hükümetin gözü sürekli solcular üzerindeymiş artık. Doğru muydu? Nereden almıştı haberi? Hem niye Turgut'a getiriyordu? Seni biliyorum, kaygılanıyorum senin için Turgutcuğum. Uyanık olmanı istiyorum demişti. Bilmeyen yok bizi de. Zübeyde'nin kocasının milli emniyette, öyle olur olmaza konuşmayan bir eski yakınlarındandı haber. Kesindi doğruluğu. Kuşkuyu atamamıştı içinden. Turgut, doğrusu eğrisi bir yana, haberi baskı için kullanıyordu karı. Ankara'ya gelsindi Turgut. Etkili birçok tanıdıkları vardı. Orada daha iyi koruyabilirlerdi onu. Ulus gazetesinde düzeltmenlik vereceklermiş şimdilik. Kısa sürede parlak konuma geçeceğinden hiç kuşkusu yoktu Zübeyde'nin. Ülkü dergisinde de bir iş varmış. Gelsin konuşalım demiş. Dergiyi yöneten Bedrettin Bey, Ahmet Kutsi, Falih Rıfkı'yla da tanıştıracaklarmış onu. Sesi uygun bulunursa radyoda spikerliğe de düşünüyorlarmış. Zübeyde anlattıkça sinirleniyordu. Nereden bela etmişti başına bu kadını? Turgut'un yanaşmadığını, üstleyince sertlendiğini görünce gözleri doldu Zübeyde'nin sinirden. Hay bu kadınlar hep mi ağlarlar böyle? Nedret abla da ağlamış mıdır? Ne saçmalık etmişti ya? Sahir abi de o gece Süheyla'cığın ağlaması içine dokunmuştu. Şunun gözyaşlarına bak bir de. Vallahi yalan, boyaları da akar şimdi. Necla'nın ağladığını gördün mü? O ağlamaz işte. Zübeyde uzandıkları karyoladan inip lavaboya gidince bir yükten kurtulmuş gibi oldu. Kalkıp giyindi o da. Zübeyde'nin Ankaralı bir akrabasının yazlığı imiş burası. Ünlü bir kadın doktoruna görüneceğim diye gelmiş İstanbul'a. Suadiye'nin iç sokaklarında arka bahçeye bakan bir yatak odalı, orta halli döşenmiş, kalorifersiz bir zemin katı. Üstü de boş gibi, salondan getirdikleri elektrik sobası soğuğu kırmıştı biraz. Ankara'dan sonra ilk buluşmalarıydı Zübeyde ile. O gün bitirmek istiyordu işi ya, daha kapıdan girer girmez nasıl tutkulu bir özlemle sarılmıştı kadın. Ne yapabilirdi başka? Yapacak başka şey bulamadıkça seni hep düzecek bu karılar böyle. O kadar da değil, salona geçti. Yıkanmış, süsünü yenilemiş Zübeyde de geldi biraz sonra. Hadi bir şeyler yiyelim dedi. Sen çok inatçı bir çocuksun. Sinirlerimi de bozdun. Hiç ummamıştım böyle olacağını. Nasıl olacaktı ya? Ses çıkarmadan donatılmış, açık bekleyen yemek masasına oturdu Turgut. Gergin sessizlikte başlayan yemek. İkinci kadeh rakıdan sonra ısınmaya başladı. Ufaktan tartışma açılmıştı gene. Ankara'ya gitmeyi o istememiş miydi? Niye diretiyordu şimdi? Al bir sorgulama daha. Doğru diyor kadın ama. Bir ara istedim dedi Turgut. Şimdi anlıyorum ki kolay değil İstanbul'u bırakmam. Neymiş seni böyle İstanbul'a bağlayan? Elinin körüymüş güldü Turgut. Güzelliği dedi. Zübeyde gülmemişti. Bak Turgutcuğum dedi. Başında belalar dolaşıyor. Bir kez alıp salıvermiş seni polis. Kolay bırakmazlar yakanı. Belki de hiç anlamayacağın biçimde seviyorum ben seni. Gerçekçiyimdir, oğlum gibi de istersen. Elimi kolumu bağlama, yardımcı olmak istiyorum sana. Sesi titremişti, gözleri doldu dolacaktı gene. Korktuğu oldu Turgut'un. Kadının duyarlılığı ona da bulaşıveriyordu ki toparlandı. Aydı da, kaya gibi gözdağı vardı kadının yumuşak sözlerinde. Polise alınmamı nereden biliyor? Refik Ergelesi'ndendir, nereden olacak? Her şeyimi de öğrenmişsin maşallah dedi. Kim söyledi polise alındığımı? Bu yaşımda koynuma aldığım kişiyi tanıma hakkım yok mu benim? Dikenmiş yukarıdan bakıyordu Zübeyde. Var da kimden öğrendiğini soruyorum ben. Üstünlük bakışını sesin tonuna da geçirerek izin ver o da bana kalsın dedi. Sessiz bakışıyorlardı. Tıpkı ilk gece sevişmeye başlamadan önce masa başında bakıştıkları gibi. Ağırca başını salladı Turgut gülümseyerek kadehini yudumlayıp masaya bırakırken Ankara'ya bunun için gelmiyorum işte ben dedi. Bir sarsıntıdan kurtulmak ister gibi bastırdı Zübeyde. Üzüldüm dedi yazık edersin. Üzüldüğü belliydi de bu işi böyle bitirmeye katlanamayacağı da belliydi. Tabağına konan yemekleri yemeğe koyuldu Turgut. Duymamış gibi eline sağlık ne güzel bu mayonezli balık. Ben yapmadım dedi Zübeyde bir dalgınlıktan uyanır gibi. Otel Bellevue'den getirttim yemekleri. Bomboş bu ev. 3 gün için ne alacağım? 3 gün dediği gerçek 3 günse yarın gidiyor bu demek. Remzi Bey hiç güvenilir biri değildir Turgutcuğum. Biliyorsun değil mi? Şaşaladı Turgut. Remzi Bey'in kim olduğunu da sonradan anımsadı sanki. Biliyorum bilmez olur muyum ne pislik herif olduğunu. Demek sen de biliyorsun. Tepeden bakışına şunun tadını çıkarıyor attığı şamarın. Şaşırtacak beni aklınca. Gülmeye vurdu. Bu da giz değil dedi. Bütün Babali bilir herifin ne bok olduğunu. Seni kapıya bırakıverse ne yapacaksın? Bilmem dedi aynı alayla gülümseyişle. Belki de daha iyi olur köye giderim. Biraz toprağımız var onu işlerim. Sağlığıma da iyi gelir köklüyüz ne de olsa. Acı bir gülümsemeyle bakıyordu Zübeyde. İnandı mı dediğime? Ülkenin %80'i köylü oğlum dedi aynı gülümsemeyle. Yazık değil mi senin gibi yetişmiş bir gencin gidip köye kapanması? Biliyorum bana inat konuşuyorsun ama niye? Ne diyeceksin şimdi buna? Kimseye inat konuşmuyorum. Ulusta, ülküde iş önerileri canımı sıkar benim o kadar. Remzi Bey'in gazetesinde çalışmak canını sıkmıyor da onlar mı sıkıyor? Duraladı Turgut. Adamın sinirine dokunuyor bu kadın. Evet öyle dedi. Halk Partisi'nin o namussuz paçavraları. Babali'dekilerden de aşağılık. Bu hükümete Halk Partisi'ne sığınmaktansa Remzi Bey adisinin yanında çalışırım başka. Kalmış mıydı başkası? Kızgınlıkla sevecenlik dalaşıyor gibiydi Zübeyde'nin Turgut'a diktiği gözlerinde. Ne gözyaşıyla ne de sersemlemeyle bir yere varamayacağını anlamış olmalıydı. Tanrı bir kadını sana aşık olmaktan korusun dedi. Süründürürsün. Onurlandıran biçimdeki suçlayıcı sözleri nasıl karşılayacağını bilememişti birden. Güldü Turgut. Aklı varsa olmaz dedi. Erkek mi yok? Dünya akılsız kadınlarla dolu oğlum dedi Zübeyde kırılgan bir sesle. Ne yapalım böyle işte. Yalnız kesti konuşmasını. Yeniden rakı aldı boşalan kadehine sulandırdı. Kafasında bir şeyler toparlamak için yapıyor olmalıydı bunları. Hadi içelim önce diye kaldırdı kadehini. Bir küçük yudum alıp bıraktı. Turgut da içip bırakmıştı kadehini, bekliyordu. Heyecanını anlamıyorum sanma Turgutcuğum dedi. Söylediklerinde büyük doğruluk payı olduğunu da biliyorum. Partinin kadınları arasında sayılırız biz. Halk Partisi'nin. Ne pislikler döndüğünü iyi bilirim. Ne kadar örtbas edilse de. Görüyoruz çünkü. Peki ama hiç mi iyi bir şey yapılmıyor Ankara'da? Köy enstitüleri diye başlayıp sıralar şimdi. Konservatuar, tiyatro, çeviriler, sanat okulları. Suskun kaldı Turgut. Doğruydu da belki. Asıl doğruları mıydı Türkiye'nin bunlar? Neymiş asıl doğruları? Biliyorsan söyle bir şeyler sende. Bilmiyorsan afur tafur etme. Git Ankara'da çalış. Ne güzel işler bulmuş kadın. Doğruları ortaya döktün mü? Açıldın gitti kadına iyice. Niye söylemiyorsun? Düşünüyorum dedi Turgut. Hiçbir dönemde her şey kötü olmuyor galiba. En karanlık denilen günler hastane yapılmış söz gelimi. Tıbbiye mühendishane. Guraba Darül Acize'yi kurdurtmuş Abdülhamit. Muzika'yı Humayun kurulmuş. İkinci Mahmut döneminde bando kurmuşlar. Başına da tutamamış gülmeye başlamıştı. İçkinin de etkisi olmalı. Gülmekten söylemiyordu bir türlü. Başına da Borazancı. Vay belim Ahmet Ağa'yı getirmişler. Zübeyde de gülmeye başlamıştı. Ne vakit anımsasam bu adı gülerim. Tanpınar'dan aldığım Tanzimat tezinde geçiyordu. Onunla konuşurken de güç tuttum kendimi. Herif kızacak. Donizetti Paşa, Guatelli Paşa derken geçtik. Niye kızsın dedi Zübeyde. Ne bileyim adam gibi gülmem ki. Makaraları koyuverdim mi böyle? Gülmesini geçiştirmeye çalışırken... Bizde işler hep vay benim Ahmet Ağa galiba. Gene gülecekti. Zübeyde aldı hemen. Ne kadar karamsarsın Turgutcuğum dedi. Bir şey söyleyeceğim kızma sakın. Fikri Bey'i duyar gibi oluyorum. Sen böyle konuşurken yakışmıyor sana. Fikri Bey mi? Kocasıydı. Kızmak değil de şaşalamıştı Turgut. Karı beni kocasına benzetiyor. Niye karamsar oluyorum? Fikri Bey'e bakarsan da öyle. Her şeyle alay eder. Koca Cumhuriyet döneminde elle tutulur tek şey. Ankara'yı yeniden kurmaya kalkmışlar. Onun da kanalizasyonunu unutmuşlar. Hiç sevmez Ankara'yı da. Malatya'ya yerleşelim diye tutturdu. Gidecek belki de. Oralı aslında. Ben iyimserim dedi Turgut. Yarın adına iyimserim. Dün böyle oldu diye boş vermiyorum ki hiçbir şeye. Biliyorum böyle gitmeyeceğini. Ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum? Boş vermiyorsun da ne yapıyorsun? Benden bir şeyler mi almak istiyor bu kadın aklınca? Neyi söylememi istiyorsun? Bilmiyorum Turgutcuğum. Neyi söylersen onu dinleyeceğim. Karamsar değilsen beklentilerin olmalı. Nedir? Bana da söyler misin lütfen? Benim söylediklerimi beğenmiyorsun. Aklım erer. Ben de benimserim belki. Kıskaca alınmış duyumsadı kendini Turgut. Belki de iyi niyetle yönettiği sorularla tedirginlik veriyordu kadın. Niye? Kuruntun senin. Görmüyor musun nasıl seveceğim bakıyor anlatsana. Bu Ankaralılara hele Refik'in çevresinden gelmişse. Ne bileyim Halil'in etkisi belki de çekingenlik duyuyor insan. Senin anlatacaklarını Tan yazıyor her gün. Zekeriya Sertel bu kadınla yatmıyor ama gülümsedi. Faşizmin tüm dünyadaki yıkılışından aldı. Ülkenin karaborsacılar stokçularla soyulmasına. Savaş dışında fukara halkı canından bezdiren. Savaştan ağır koşulların yaratılmasına, bunda faşist dünyaya yakınlık içindeki hükümetin, vurguncuları, hırsızları zengin etme siyasasının etken olduğuna getirdi. Varlık vergisiyle ırkçı, faşist, talancı gözün iyice ortaya döküldüğüne geçmişti ki, ''Ay içimi kararttın Turgutcuğum'' diye kesti Zübeyde. Yüzü ağır ağır bulanır gibiydi dinlerken. ''Varlık vergisi diyorsun, askeri besleyecek para yoktu bütçede kuzum.'' Bir iki Ermeninin Yahudinin canı yandı diye mi tasalanacağız? İnsanları katır kutur doğuruyorlar dünyada. Yazık ki kapattılar o işi yasa çıkarıp. Daha alsalardı keşke. Kaygılanma, en varlıklı gene onlar Türkiye'de. Ne diyeceğini bilemeden kaldı Turgut. Evet, ne dersin şimdi bu kadına? Hiçbir şey denmez oğlum. Tartışmaya kalkma. Kızdığını da belli etme. Sen mi düzelteceksin bu ulusçu dar kafayı? Biliyordum hoşlanmayacağını dedi gülümsemeye çalışarak. Anlat dedin, anlattım ben de. Şu midye dolmasını koyayım mı önce? Her şeyi dert edersen yaşayamazsın bu dünyada Turgutcuğum. Bu kanlı savaşa sokmadılar bizi. Bundan sonra da girmeyiz inşallah. Hükümet ne yapsın başka? Seni anladığımı sanıyorum. Nelere kalkışabileceğini de kestiriyorum. Kaygım da artıyor. Senin gibi pırıl pırıl genç bir adam yatıp gitmemeli. Biraz beni dinlersen ne kaybedersin? Çok deneyimsizsin daha Turgutcuğum. Nasıl kara kuyular var bu ülkede bir bilsen, tutunacak sağlam güvenilir dallar da var. İyi ki çocuğumuz olmadı diye düşünürdüm. Sen daha baskın çıktın güzelim benim. Kafamda hep sen varsın, ne yapacağım ben bilmiyorum ki. Zübeyde masa üstündeki elini almış, sıcak öpücükler konduruyor, avucuna yüzünü sürüyordu. Ilık bir şeyler doluyordu yüreğine Turgut'un. Bu kadın yenecek mi beni? At şu saçmalığı kafandan. Yenmek yenilmek de ne oluyor? Bir rastlantı, yiyip içiyorsunuz şurada. Sevişiyorsunuz. Tüm gövdesini saran açlığıyla gençleşiyor, soyundu mu? Gördün. Sıyrılıp kurtuluyor yaşından kadın. Hiçbir yanı da pörsümemiş öyle. Göğüsleri bile nasıl? O yolunda, sen yolunda. Kendi yoluna çekmek istiyor beni. Çocuk değilsin ya, gitme. Her yattığın kadının devrimci olmadığını kanıtlarsın Halil'e, kötü mü? Bileklerini yanar gibi dudaklarıyla ıslak ıslak öpen Zübeyde oldu oyunu kazanan. Yatak odasına geçtiler. Kalması için üstelemelerine bakmadan evden ayrıldığında gece yarısını bulmuştu. Gergin ayrılmışlardı. Zübeyde'nin Ankara'ya çağrısı baskıya dönüşmüştü neredeyse. Peki ayda bir kez olsun Ankara'ya gelmez miydi Turgut hiç değilse? Para sorununu düşünmesindi. Jigololuk yapacağız. En iyisi bizim bu işi burada kapatmamız, sözünü duyunca çok kötü oldu kadın. Ağlamıyordu da. Bakışları taş kesilmiş gibiydi. Korktu Turgut. Bayılır mayılır mıydı şimdi? Toparlanmaya çalıştı Zübeyde. Gidip yüzünü yıkadı. Döndü yatağa hemen. Acılı, zeytin karası gözleri, boyasız dudaklarıyla daha sıcak, daha cana yakın gelmişti Turgut'a. Tepkisiz dalgındı Zübeyde. Yazgısıyla boğuşuyor olmalıydı sessizce. Birazdan Turgut'u yola koyarken de korudu aynı dolgun sessizliği. Kapıda kollarını boynuna dolayıp uzun uzun baktı yalnız. Güç durumda kalacaksın korkarım dedi. Beni ararsın o zaman. Lütfen ara ama.